Ekonomi gündemi.
Merhaba, hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'de saatler 14.04'ü gösteriyor. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, program danışmanımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Bugün de Türkiye'de saatler 14.50'yi gösterene kadar birlikte olalım istiyoruz. Ekonomi gündemi programında duymak istediğiniz konuları ya da bizimle paylaşmak istediklerinizi +90 312 463 34 19 ve +463 34 21 numaralı telefonlarımızdan bizlere iletebilirsiniz. İki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olun.
Geçmiş bayramınız kutlu olsun değerli hocam. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Esat İpek, hoş geldiniz siz de değerli hocam.
Hoş bulduk.
Efendim, bu haftanın konusu Doğu Akdeniz'deki son durum. Son gelişmeler ışığında konuyu değerlendireceğiz. Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde hem bölgesel güçlerin hem de küresel aktörlerin bir rekabeti söz konusu. Tarafların da Doğu Akdeniz enerji rezervlerine yönelik politikalarını konuşacağız ama önce Türkiye'nin rolünü değerlendirelim değerli hocam. Buyurunuz.
Evet, aslında Doğu Akdeniz'i yani burada da sıklıkla konuşuyoruz ve Doğu Akdeniz bölgesi gerçekten gittikçe de ısınmaya başlıyor. Doğu Akdeniz'deki kaynakların, hani o keşfedilen kaynakların miktarı arttıkça buraya ilginin daha da arttığını görüyoruz. Biz hani Doğu Akdeniz'de ki konumumuz itibariyle hani işte hem Türkiye'nin Doğu Akdeniz bir parçası olması, diğer taraftan Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nedeniyle de orada hani Doğu Akdeniz'de çıkarılacak ya da keşfedilecek kaynaklarda Türkiye en önemli aktörlerden birisi aslında. Yani bir taraftan Türkiye kendi işte hakkını, diyelim kıta sahanlığı var, münhasır ekonomik bölge açısından, yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından oranın yani pay sahibi olması gereken ülkelerden birisi. Tabii son dönemlerde ki gelişen olaylara baktığımızda işte biliyorsunuz İsrail yani doğalgaz rezervi anlamında önemli bir miktarda doğalgaz keşfetti. İşte Mısır tarafından keşfedilen kaynaklar var. Şu anda işte Güney Kıbrıs Rum yönetiminin işte geçen haftaki tartışmalar, yani hani oradaki çıkan gazın uluslararası firmalar vasıtasıyla yani bunun uluslararası piyasalara satılması, işletilmesi konusundaki çabalarını da göz önünde bulundurduğumuzda o bölgede Türkiye hem orada çıkarılacak diyelim kaynaklarda pay sahibi olması gerekiyor. Yani hem kendisi hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, diğer taraftan da yani birçok ilgili ilgisiz diyelim ülkenin hem kendisinin orada olması hem uluslararası anlamda yani orada ruhsatlandırmanın verildiği uluslararası firmaların orada bulunması aslında bir de gerçekten hani böyle çok içinden çıkılmaz bir duruma da doğru gidiyor. Hatta bugün işte Türkiye'nin oraya gönderdiği Fatih Sondaj gemisi var. Daha önce yani Türkiye'deki kıta sahanlığı ile ilgili kısımda araştırmalar yapıyordu diyelim, sondaj yapıyor. İşte bir sonraki sondaj gemisinin özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki tartışmalı bölge var. O bölgede işte belli keşiflerin yapılacağı konusundaki açıklamalar ve bugün de yani belki size sıcak bir haber, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Fatih sondaj gemisi mürettebatının hani sanki orada hani işte gayri yasal bir iş yapılıyor diye bir yakalama emri çıkarttığını işte okuduk. Dolayısıyla hani çok böyle Güney Kıbrıs Rum yönetiminin özellikle hani oradaki tek taraflı bu münhasır ekonomik bölgeye ilan etmesi, diğer ülkelerle bu anlaşmaları yapması, hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni diyelim bir görmezden gelerek ya da oradaki hani işte adanın hakları konusunda eşit paylaşım olmasına rağmen tek taraflı bu girişimlerde bulunması önümüzdeki dönemlerde hani Doğu Akdeniz'deki bu hani karmaşık sürecin daha da hani suları sınıyor ya. Gerçekten çok bilinmeyenli bir denkleme doğru gidiyoruz ve yalnız işte diyelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, işte Türkiye, hani işte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan'ın ötesinde dediğimiz gibi uluslararası firmalar açısından da işte Fransız da orada, diyelim Hollandalısı da orada, işte Amerikalısı da orada, İtalyan da orada. Yani o ruhsatlandırma nedeniyle ve kendilerinde maalesef yani orada bir paydaş gibi ya da işte sanki hakkı varmış gibi orada olmaları, bulunmaları çok hani kabul edilebilir bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Tabii bir de özellikle hani Doğu Akdeniz'in son yıllarda ya dediğimiz gibi onu kaynak keşfedilen kaynak miktarı arttıkça herkesin yani hani böyle dikkati
pastadan pay almak isteyen
evet pay alıyor. Aynen öyle. Hatta mesela bugün yine bir haber, ayrı bir haber vardı. İşte İngiltere geçen hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin imzaladığı işte anlaşma dolayısıyla İngiltere'nin de orada hani ben de işte pay sahibiyim, garantör ülkem. Dolayısıyla hani uluslararası bir alana dönüşmek üzere. Hatta işte Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli açıklamaları var. Hani Doğu Akdeniz bizim için önemli. Dolayısıyla yani oradaki bulundurduğu savaş gemileri ya da işte oradaki mürettebat ya da orada
girebilir. Müttefikimiz olarak tabir ediyorlar.
Ama maalesef yani tüm şeyle Amerika Birleşik Devletleri evet. Orada yani hani işin başından beri orada hani sanki sahibiymiş gibi yani orada kurulacak yeni bir denklem ya da oluşacak bir durum ya da orada çıkarılacak kaynaklar konusunda çok farklı bir hani davranış içerisinde olduklarını görüyoruz. O açıdan Türkiye tabii gerçekten hani belki bu sondaj çalışmaları açısından yani işte diyelim işte anlaşmazlıklar var, hani problemler var çünkü işte Kıbrıs meselesi dolayısıyla yani biz yani kıta sahanlığı açısından bakıyoruz. İşte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunanistan daha işte münhasır ekonomik bölge açısından bakıyor. Yani halen yani şey alanlar yani gri alanlar, çatışma alanlar ya da çakışan bölgelerin olması biz hani çok fazla belki yani sorun olmaması, çıkmaması adına çok şey belki hani orada bu sondaj hani keşif yapılıyordu ama hani sondaj çalışmaları çok yani gerçekleştirilmemişti ama işte yeni dönemde bu kendi gemimizle Fatih sondaj gemisiyle bu sondaj çalışmalarına yani Türkiye tarafından başladık. Şimdi işte yukarı doğru, aşağı doğru özellikle bu parseller var. İşte Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ya da işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında belli hani üzerinde tartışılan böyle parseller var. Bu parsellerde arama çalışmaları, sonda çalışmaları başlayınca çok yani çünkü başlamak da gerekiyor. Çünkü onlar yapmaya başladılar. Hani bir oldu bittiye getirip o Afrodit dediğimiz bölgede bunun hani miktarı anlamında yani en son açıklanan rakamlara göre işte 350 milyar metreküplük bir doğal gazın oldu. Aşağı yukarıda yani 18 milyar dolarlık bir kaynaktan bahsediyoruz. Yani bunun işte işletilmesi, gelir elde edilmesi, yani diğer bölgelerde de, çünkü yani parsel sayısı gerçekten çok ve bu her parselde hani bu kadar çıktığını düşünürsek gerçekten büyük müthiş bir miktarda. Bir evet, müthiş bir kaynak. O yüzden hani Türkiye'nin de bir şekilde hani yeni dönemde hem işte mevcut sondaj gemisiyle ya da işte gelecek olan ikinci sondaj gemisiyle artık yani bu sondaj işine de girip bu şu andaki olduğu bittiye de yani Türkiye zaten diyelim izin vermiyor, vermemesi de gerekiyor. Çünkü yani Türkiye yani diyelim biraz geride kalınca, yani aktif olarak orada bu işlere girmeyince, işte en son ki yani söylenen o imza gerçekse hani işletme hakkının uluslararası firmalara verip %50 gelir elde etme, yani bu işte 18 milyar dolardan bahsediyoruz. Yaklaşık 9-10 milyarlık bir doğalgazdan bir gelir elde etmeyi planlıyor. Yani bir, o da işte tartışmalı parsellerde. O yüzden yani Türkiye'nin gerçekten o, yani bu sondaj çalışmalarına bir an önce tabii hani devam ediyor. Daha da belki bu tartışmalı alanlara çekip bir oldu bitiye de izin vermemesi gerekiyor. Tabii bir esas problem de şimdi Türkiye bu bölgede hani önemli bir hani hak sahibi, paydaş bir ülke. Diğer ülkeler de aslında yani belki yani biz işte Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti olarak bakıyoruz ama işin şey tarafı, yani hani ilginç tarafı, burada bulunan diyelim İsrail olsun, Mısır olsun, işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi olsun ya da işte Yunanistan olsun, yani Türkiye'nin içinde olmadığı, yani bir taraftan diyelim bu Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu anlaşmayı yapıyor.
Farklı alternatifler arayışı içerisinde. Bir de
farklı, yani hem uluslararası firma üzerinden bu firmaların sahip olan diyelim ülkeleri de yanlarına çekip işte en son bu doğalgaz Doğu Akdeniz doğalgaz platformunu kurmalar, yine orada mesela Türkiye dışarıda kalmıştı, işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışarıda kalmıştı. Belki şu anda hani miktar az olduğu için, yani keşfedilen çıkarılan gaz işte ne yapıyorlar buradaki kaynaklar doğalgaz boru hattıyla Mısır'a, yani Mısır'ın hem diyelim kendi ihtiyacı artı işte uluslararası piyasalara LNG, zaten bir LNG istasyonu var orada. Oradan uluslararası piyasalara taşıma diyelim amaçları var. Yani orada da yani daha böyle belki hiç ekonomik olmayan ya da yani ikinci, üçüncü alternatif diyebileceğimiz alternatiflerin denendi. Yine Türkiye'nin diyelim işte hani çok böyle işin içine alınmadı, dışarıda kaldı. Farklı senaryolarla yine götürmeye çalışıyorlar ama bu dediğiniz gibi hani şu anda çıkarılan kaynaklar çok büyük, yüksek miktarlarda değil. Hani bir boru hattıyla taşınacak kadar olmadığı için belki şu anda onu düşünüyorlar ama yarın diyelim hani kaynak çoğaldığında her ülke orada yüksek miktarlardaki kaynaklara diyelim eriştiğinde farklı bir şey olmuş olacaktır. Farklı diyelim alternatif rotalar diyelim oluşmuş olacaktır ya da yüksek miktarlarda diyelim gaz bulunduğunda bu gazın uluslararası piyasalara taşınması için, çünkü kendi işlerinde de diyelim rekabet edecekler, işte Mısır İsrail'le rekabet edecek, İsrail ne bileyim Yunanistan'da rekabet edecek. Dolayısıyla hani farklı alternatiflerin de gündeme geldi bir dönemde diyelim yaşanmış olacak ve o zaman hani şu anda miktar az olduğu için çok farklı böyle hani alternatifle belki düşünülmüyor. En kısa yolda hemen işte Mısır'a taşıyıp Mısır'dan dünya piyasalarına aktarmak akla gelebilir ama yani miktar arttıkça bence orada Türkiye'nin hani hem rotası anlamında hem Türkiye'nin konumu itibariyle de yani Türkiye şu anda belki hani şey yapmaya çalışıyorlar olsa da Türkiye'nin oradaki konumunu hani uzun süre ihmal edeceklerini düşünmüyor. Yani oradaki miktar artışa ve Türkiye tabii yani hani Mısır'da bulunduğunda diyelim işte Kıbrıs açıklarında bulunduğunda burada Türkiye'de bir hani üretici ülke konumuna yükselecek. Diyelim işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi ya da işte Yunanistan ya da işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'de orada diyelim aktör olacak. O yüzden farklı durumlardan, konumlardan, rotalardan o yüzden bahsetmiş olacağız. O yüzden biraz hani bu çabaların özellikle de yani Türkiye'de bu sondaj çalışmalarının diyelim artacak olması, artmış olması orada hani biz diyelim gaz bulduğumuzda aslında çok şey değişmiş olacaktır.
Bölgesel denklemi bile değiştirebilecek.
Değiştirecektir. Yani hem kendi kıta sahanlığımızda hani işte diyelim Mersin açıklarında diğer taraftan da yani hem işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki o tartışmalı bölgelerde çıkarılacak yani keşfedilecek kaynaklar bir şekilde çok şeyin değiştiği ekonomik anlamda, siyasi anlamda,
Kıbrıs sorunu anlamında
hani bu kadar tabii şu anda hani işte bakış açıları yalnız işte Kıbrıs onlarınmış gibi işte ya da oradaki hani o parsellerin sahibi onlarmış gibi işte uluslararası firmalarla bunu yapacaklarını düşündükleri için ya da işte oradaki bölgedeki ülkelerin ilgisiz yani birçok ülkenin hani bunlara sürekli işte bu tüm desteği verecekler
bunda
ekonomik siyasi
tabii
yani zaten yani Amerika'dan da o desteği alıyorlar işte AB'den de yani kurumsal olarak alıyorlar AB içerisindeki birçok ülkeden de destek alıyorlar hani bununla hani sanki oranın sahibiymiş işletecekler işte transferini satacak çünkü doğalgaza baktığımızda doğalgazda bir işte keşif var sondaj var sonra da satma transfer var. Yani hani bunun üçünü de işte keşifle diyelim uluslararası firmalarla işte sondaj yine bu firmalarla yine satışını transferini yine aynı şekilde diyelim uluslararası firmaların gücü yetmezse diyelim çok yüksek miktarlarda çıkınca sanki AB'nin kendisi yani diyelim işte bir konsorsiyumda ya da işte bir maddi destekle bu boru hattını döşeyecekler. Dolayısıyla bu gazın uluslararası piyasalara taşınması konusunda öncülük yani sürekli bir beklentileri var. Ama dediğimiz gibi hani orada yalnız hani kendilerinin düşündüğü için ya da işte AB arkadan destek vererek yani bunun böyle olduğunu belki düşündükleri için ama hani bunu da unutmamaları gerekiyor sonuçta. Yani bir diyelim bir Kıbrıs adası varsa Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de var. Yani
Güney Kıbrıs Rum yönetiminden ibaret var.
Ve ona hani şeye de baktığımızda da işte kuzey tarafında da yani diyelim işte
adanın gerçek sahipleri var.
Sahipleri var. Aynen. Dolayısıyla hani çok böyle kolay da bakmamak gerek. Yani bu yarın diyelim hani gaz bulunduğunda sondajlar gerçekleştiğinde ortaya bir şey çıktığında yani bizim için de çünkü yani sondaj keşfi sondajı satması uluslararası piyasalara transferi yani herkes için kolay bir şey değil çünkü yani yatırım yapmak lazım taşımak lazım bu bizim için boru hattı olur başkası için diyelim LNG olur LNG'den sonra bunun taşıması olacak hani kolay değil yani birkaç yıllık bir yatırım ve bir süreç gerektirdiği için biraz çok acele ediyorlar hani biraz beklemekte.
Şimdiden anlaşmalara imza atmanın da yeri yok.
Yok
değil mi? Evet. Esat Hocam sizin katkılarınızı alalım efendim. Enerji Ticaret Merkezi olmasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in payı nedir?
Evet şimdi özellikle bu Doğu Akdeniz'in işte gündeme geldiği yıllara bakacak olursak 2000'lerin başından sonra ilk çalışmalar başlıyor işte. Yakın dönemde de buradaki rezerv miktarının ciddi manada büyük olduğu, bunun ekonomik değerinin fazla olduğuna dair somut çalışmalar ortaya konuluyor. Bu noktadan sonra da işte hocamızın da bahsettiği gibi işin içine artık sadece Güney Kıbrıs Rum yönetimi ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, birçok başka ülke, yani uluslararası manada birçok başka ülkenin dahil olduğunu görüyoruz buraya. İşte mesela Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kendi başına tek taraflı olarak ilan etmiş olduğu münhasır ekonomik bölgeler, bunlar tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye tarafından tanınmıyor hiçbir şekilde. Bu ilan etmiş olduğu bölgeler vasıtasıyla vermiş olduğu ruhsatlar var bazı yabancı işte enerji şirketlerine. Bunlara baktığımızda bunların içinde Amerika'nın olduğunu görüyoruz. İşte İtalya'nın olduğunu görüyoruz. Fransa'nın, Hollanda'nın olduğunu görüyoruz. Ve hani bu ülkeler herhangi bir şekilde kıyısı olmamasına rağmen, Fransa hariç Akdeniz'e kıyısı olmamasına rağmen, ki Fransa'nın da hani kıta sahanlığı açısından burayla herhangi bir ilgisi yok. Buradaki olup biten bütün o gelişmelere taraf olduklarını ve bu gelişmelerin aktörü olduklarını iddia ediyorlar. Ve hani bu ülkeler Güney Kıbrıs Rum yönetiminin işte AB üyeliğini olsun ya da uluslararası camiadaki tanınılığı açısından Güney Kıbrıs Rum yönetimini tek başına bir ülke olarak tanıdıkları için de, hatta birçok ülke Güney Kıbrıs Rum yönetimi adanın tek sahibi olarak tanıyor. Uluslararası manada da işte bu ilan, tek taraflı ilan edilen münhasır ekonomik bölgenin ya da işte verilen ruhsatların Türkiye tarafından ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından uluslararası mahkemelere şikayet edilmesi durumunda kendi lehlerine bir karar çıkacağını
çünkü
düşünüyorlar.
Çünkü uluslararası hukuka aykırı yapılanlar.
Tabii, uluslararası hukuka aykırı, aynen öyle. Şimdi Türkiye'de buradaki haklarından
ama,
tabii
ama
ki...
Ama ruhsat verdikleri ülkeler genelde yani böyle destek aldıkları, uluslararası anlamda hem biraz daha güçlü gördükleri için hani onlar da belki öyle çözeceklerini düşünüyorlar yani, belki o yüzden.
Yani oralarda çünkü kendilerinin avantajlı olacağını düşünüyorlar. Hatta öyle bir aşamaya geldikten sonra çıkaracakları kendi lehlerinde bir kararla olayı tamamen oldu bittiye de getirebilirler yani. Hani çok da güvenemiyoruz böyle şeylere maalesef günümüzde. Şimdi Türkiye burada hem kendi kıta sahanlığı açısından hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip olduğu işte kıta sahanlığı açısından en önemli aktörlerden bir tanesi belki burada. Ama hani yakın dönemde yine oluşturulan bir varılan bir anlaşma vardı, işte Doğu Akdeniz Enerji Platformu, Doğal Gaz Platformu gibi sanırım bir anlaşma imzalandı ve bu anlaşmaya imza koyan ülkeler arasında işte İsrail var, Mısır var, Yunanistan var, İngiltere var, İtalya'sı var, Fransa'sı var, Filistin'i var. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye hariç neredeyse bütün ülkeler var. Burada biz açıkça şunu görüyoruz ki işte Türkiye burada bir şekilde dışarıda bırakılmaya çalışılıyor. Hani en iyi ihtimalle işte Yunanistan tarafından ya da Amerika tarafından dillendirilen bazı senaryolarda işte Türkiye'ye buradan hani biçilmiş payın ya da verilecek olan payının çok az bir miktarda olduğu ve bunun hani Türkiye'ye herhangi bir ekonomik manada ciddi bir katkı sağlamayacağını görüyoruz yapılan açıklamalar doğrultusunda. Ki hani hocamız yine değindi, burada bulunabilecek olan bir gazın Türkiye'ye birçok konuda birçok farklı ve hani kayda değer manada etkisi olacaktır. İşte nedir bu? Mesela orada bir orada işte Türkiye'nin arama tarama faaliyeti yürüttüğü bölgelerden bir tanesini bulacak olan gazın bizim ekonomimiz açısından en büyük problemimiz ne? Cari açık. Cari açımızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de enerji. Hem bu cari açığa olumlu yönde katkısı olacaktır, hem de bu gazın satışından dolayı ciddi manada bir bizim buradan gelirimiz, gelir elde etme durumumuz olacaktır. Bir diğer tarafı da işin sizin sorduğunuz enerji merkezi olma bağlamında bir önemi var. Şimdi işte Türkiye gerek Azerbaycan tarafından, Kafkaslar tarafından gelen gaz ve petrol için olsun, gerek Rusya'dan gelen gaz ve petrol için olsun, gerek İran'dan gelen gaz ve petrol için, yani bütün doğunun, yani bütün doğal kaynakların neredeyse tamamının sahibi olan bölgesinin, bu doğal kaynaklara ihtiyacı olan bölgesi olan Batı'nın arasında bir köprü konumunda. Ve hani bu ülkeler mevcut hali hazırda kullanılan boru hatları sayesinde de çok daha avantajlı bir konuma geliyor yeni bulunacak kaynaklar açısından.
En ucuz ve en güvenli yol diyebilir miyiz?
Tabii şimdi baktığınız zaman bölge ülkelerine, Türkiye'nin etrafındaki ülkelere baktığınızda istikrarlı olan ülke bir tek Türkiye yani. İşte Suriye'nin durumu ortada, İran durumu ortada, Afganistan'ın durumu ortada. Yani bu ülkelerden bulunan gazın, petrolün yani de bir şekilde Türkiye üstüne götürülmesi gerekiyor.
Boru hattıyla en hani hem güvenilir anlamda hem ekonomik anlamda hani feasible dediğimiz şey açısından Türkiye'nin orada bir alternatifi yok. Yani hani o İSMET dediğimiz Doğu Akdeniz Boru Hattı projesi de o da yani şu andaki mevcut kaynaklarla hani bu gazın boru hattıyla taşınması çok zor gözüküyor. Yani hani ekonomik anlamda çok maliyet. Çünkü yüksek miktarlarda olacak yani yapılan yatırımlar bir şekilde hani geri dönsün karşılansın. Yani o kadar yüksek miktarda bir şeydi yani potansiyelden bahsediyoruz ama hani gerçek şey rakam o rakam değil. O yüzden ona da çok kimse yanaşmıyor. Hani belki işte sürekli olarak da bunun gerçekleştirilmesi konusunda bayağı bir destek var yani AB hı hı. ülkelerinde ama hani hadi yapalım başlayalım denildiğinde de çok kimsenin adım atmadığını da görebiliyoruz. O yüzden hani Türkiye yani her halükarda yani hem şu andaki mevcut kaynaklarla hem de bundan sonraki diyelim çıkarılacak kaynaklar açısından en avantajlı ülke konumunda. Çünkü hani yakın sonuçta diyelim işte Adana'ya, Mersin'e taşıdığınızda oradan
zaten halihazırda bu
evet, rahatlıkla yani çok rahatlıkla onu diğer işte mevcut bir de projeler var işte diyelim Güney Gaz Koridoru kapsamında TANAP projesi var yani paralelinde bir tane diyelim hatla yani hem Türkiye kendi diyelim talebini karşılamak hem de uluslararası piyasalara taşınması konusunda da mevcut bir pat var zaten yani onun paraleline onu çok rahatlıkla diyelim o aktarılır ve hani uluslararası piyasalara sorunsuz bir şekilde bu gazın şey transferi sağlamış olacak.
Evet. İşte yani burada mesela hocamızın bahsettiği o İSTMET Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı projesi. Yani Avrupa Birliği ülkeleri bu konuda çok istekli. Ama işte işin maliyeti noktasına geldiğimizde yani işin gerçekleştirilme aşamasına geldiğimizde yani ellerinde böyle bir kaynak yok bu yatırımı yapmak için. Ve bu noktada da ABD'yi işte işin içine dahil etmek istiyorlar. Yani burada hem Güney Kıbrıs Rum yönetimi Amerika'nın bir şekilde burada olup işte Türkiye'ye karşı belki kendini savunur bir pozisyonda olmasını istiyor. Bir taraftan da AB bu işte hani ihtimal dahilinde olan projelerin finansmanı noktasında ABD'nin burada olmasını istiyor. Tabii ABD hani biz burada ciddi bir rezervden bahsediyoruz ama sonuçta yatırımcı için yani ticaret yapan için önemli olan mevcut durumdur yani cari durumdur. Sonuçta çıkarılmış olan gaz miktarı yani tespit edilmiş olan gaz miktarı somut olarak bilinen miktar o projeyi karşılamıyor hani. Oradan çıkardığınız gaz işte belli. O gazdan elde edeceğiniz gelir belli. Bir de önünüzdeki projenin maliyeti var. O da belli. Şimdi bunları bir yatırım için karşılaştırdığınızda feasible değil yani. Kârlı bir yatırım değil. Dolayısıyla da Amerika da bu işin içine girmek istemiyor. Amerika şu anda burada bu kadar aktif bulunmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de Rusya. Şimdi Rusya Avrupa Birliği'nin belki tek gaz tedarikçisi. Yani enerjide %100 bağımlı durumda ve hani Amerika ile birlikte hareket eden Avrupa'nın Rusya'ya karşı yumuşak karnı bu. Hani Amerika mesela şu anda işte Rusya ile Çin'le yaşadığı gerginlikte ABD'nin kendine daha fazla destek vermesi gerektiğini söylüyor her noktada. Ama bu noktada da Avrupa Birliği ülkeleri mantıklı gerekçeler dolayısıyla da kendilerini geri çekmek durumunda kalıyorlar. Niye? Çünkü yani enerjide %100 Rusya'ya bağlılar. Üretim noktasında yine çokça miktarda Çin'e bağlılar. Bu yüzden de işte hem ABD ile bir böyle çekişme yaşıyorlar hem de kendi ellerine bir koz geçirmiş oluyorlar. İşte AB ülkeleri diyor ki eğer sen benim sana tam manasıyla destek vermemi istiyorsan hani bizim ihtimalimiz bu. Bunun üstüne gitmemiz gerekiyor ve bu projeyi gerçekleştirmek için de senin finansmanına ihtiyacımız var. Şimdi burada bir denge kurulmaya çalışılıyor. Yani işte orada siyasi olarak bir üstünlük mü kurulması gerekiyor? Ticareti tamamen bir kenara bırakıp bunu da ABD'li yatırımcılar göze alamıyorlar. Yoksa hani ticareti göz önünde bulundurup siyaseten mi belki birkaç adım geri atmak gerekiyor? Çünkü burada hani kesinlikle yok sayamayacağınız bir Türkiye var sonuçta. Türkiye gerçeği var ve hani her ne kadar dışarıda tutmaya çalışsanız da bir şekilde iş geliyor, sonunda Türkiye'de düğümleniyor. İşte bu son dönemde gündemde olan S-400 meselesi de yine Doğu Akdeniz için son derece önemli bir şey. Hani çünkü Türkiye coğrafyasında nereye kurarsanız kurun bu sistemleri, Doğu Akdeniz kapsam menzil içinde. Yani dolayısıyla da işte İstanbul'a kurulması, Ankara'ya kurulması, Malatya'ya kurulması hiçbir şekilde fark etmez. Nereye kurarsanız kurun menzil dahilinde olduğu için burada Türkiye elini daha da fazla güçlendirmek istiyor. Yapılacak olan anlaşmaların da buna göre revize edilmesi gerekiyor. İşte bahsettik hani Türkiye için bunun nasıl bir önem arz ettiğini, hem gelir açısından hem de stratejik açıdan nasıl bir öneme haiz olduğunu söyledik. Dolayısıyla da işte diğer ülkelerin bir şekilde bu yeni dengeyi oturtması gerekiyor. Bugün belki orada işte oturtulmaya çalışan denge bütün Orta Doğu'da oluşturulacak yeni dengenin de belki bir nevi yansıması durumunda. İşte orada AB ülkelerinin ABD ile birlikte hareket ederek Türkiye'yi karşılarına mı alacaklar? Öyle bir durum gerçekleşirse bu Suriye'ye de Irak'a da aynen yansıyacaktır yani. Oradaki olaylarda da aynı şekilde gerçekleşecektir cephelenmeler. Ki zaten biz Suriye'deki işte son dönemdeki gelişmelere baktığımızda AB ülkelerinin ABD ile birlikte hareket ettiğini, hatta işte işin içine Suudi Arabistan'ı falan da dahil ederek hareket ettiklerini ve Türkiye'yi karşılarına aldıklarını görüyoruz. İşte bir noktada Türkiye'nin Rusya'yla işbirliğini arttırması hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan bir noktada Türkiye'yi de buraya itiyor. Bununla ilgili AB ülkelerinin içinden, ABD'nin içinden de ciddi manada eleştiriler oluyor. İşte biz böyle davrandıkça Türkiye Rusya'yla daha fazla yakınlaşacak. Biz hani Türkiye bölgedeki siyasetimiz açısından son derece önemli bir ülke. Dolayısıyla kendi içlerindeki eleştirileri de göze alarak, işte Türkiye'nin mevcut konumunu da göze alarak Türkiye'de kendi kozlarını, avantajlarını, dezavantajlarını masada bulundurarak yani bütün ülkeler yeni bir burada denge kurma peşindeler. Bir şekilde bir denge kurulacaktır diye düşünüyorum ben de.
Aslında tabii yani mesela bu enerji konusu hani o kadar şey kritik bir konu ki yani mesela diyelim yeni işbirlikleri işte diyelim kutuplaşmalar ya da işte ülkelerin bir araya gelmeleri, düşman olmaları yani
İsrail ile Filistin bir araya gelebilir
yani mesela. Hani çok önemli bir şeyde durumdan bahsediyoruz ve
etkisi de sanırım hocam Doğu Akdeniz'de sınırlı değil. Değil daha geniş işte, bir evet alanı yani kapsıyor.
Mesela işte Doğu Akdeniz diyoruz, normalde kimden bahsetmemiz gerekiyor? Toplasan diyelim 6-7 tane işte aktörden bahsetmemiz aynen lazım ama şu anda dünya orada yani işte Amerika Birleşik Devletleri ta nerede değil mi? Hani
filosu var yani.
Yani filosu öyle bir var, savaş gemisi yani. Var. Yani birçok ülkenin orada olması yani bundan sonraki yani kurulacak müttefiklikler, işbirlikleri açısından da gerçekten önem arz ediyor. Tabii biz hani Doğu Akdeniz'de gerçekten hani beklentimiz yani hem Türkiye kendi işte enerji ihtiyacını karşılama konusunda işte çabası var, uğraşısı var yıllarca. Yani büyük miktarlarda para ödüyor bu enerjiye, doğalgaza.
İyi bir pazar olacak bizim açımızdan.
Yani hem ya pazardan öte tabii biz kendi ihtiyacımızı değil karşılamak istiyoruz. Yani belki işte petrolü kaçırdık, petrol bulamadık ya da petrol zirvede olduğu dönemlerde etrafımızda birçok petrol üreten ülkeler olmasına rağmen yine de işte halen petrolün %80'den fazlasını ithal ediyoruz. Şu anda işte doğalgazın %98'ini ithal ediyoruz ama diyelim burada bulunacak kaynaklarla yani ortalama diyelim işte 10-15 milyar belki çünkü her tüm şehirler artık doğalgaz kullanıyor. Hatta ilçelerde doğalgaz talebi arttı. Belki 15-20 milyar belki daha fazla bir doğalgaz faturamız olacak. Yani onun bulunacak kaynaklarla hem Türkiye için önemli bir kaynak olacaktır hem de yani biz diyelim dışarıdan satın aldığımızda ithal ettiğimizde yani her yıl belli miktarlarda talep artıyor.
Evet.
İşte doğalgazın kullanım alanları artıyor. İşte artık köylerde bile doğalgaz talebi olduğuna göre hani bunun için yüksek miktarlarda para ödememiz gerekiyor. Dolayısıyla yani buradaki bulunacak kaynak gerçekten yani öncelikle bizim enerji arz güvenliğimiz, kendi kaynaklarımız. Yani dışarıdan, başka ülkelerden bu enerji arz güvenliğiniz artık sağlamanın ötesinde kendi kaynağımızla, bulduğumuz diyelim kaynakla karşılamış olacağız. O önemli bir avantaj olacak. Tabii diğer taraftan da işte hep söylüyoruz yani işte Türkiye işte bu coğrafya, hani işte coğrafya kader, işte coğrafya burada olmamız, yıllarca diyelim bu coğrafyanın hep maliyetini yüklendik. İşte savaş olduğunda, Körfez Savaşı olduğunda
ambargo yedik
ya da işte oradaki o hani göç nedeniyle ekonomik anlamda ticaretin şey olması, işte petrol fiyatının yükselmesi, hep maliyet tarafını biz yaşadık. Yani bize maliyetini yükledi ama hani bu coğrafyada maalesef işte şeyden, kaynaklardan yararlanamadık. Yani baktığımızda da işte kuzeyimizde, doğumuzda, güneyimizde gerçekten büyük kaynaklar var. Yani enerji kaynakları var. Yani biz şeyi, beklentimiz, ümidimiz nedir? Hani burada bir imkan var. Hem kendi ihtiyacımızı, enerji arz güvenliğimizi diyelim sağlamak. Diğer taraftan da yani bu ülkeler bu kaynakları bir şekilde kendileri içmeyeceklerine göre Türkiye bu kaynakların uluslararası piyasalara taşınmasına aracılık etme, işte transfer etme ya da işte burada toplama, işte satılmasını diyelim sağlama, yani enerjide ticaret merkezi olma bir hedefi var. Yani biz bunu belki 3-5 yıl daha hızlı bir şekilde, daha güçlü bir şekilde vurguluyorduk. Yani işte Tarap diyelim ilk temeli atıldığında, hatta işte Nabucco, daha öncesi Nabucco'ydu, sonra vazgeçildi. Sonra işte Türk akımından diyelim bahsettik. İşte İran'daki gazdan, hani belki 3-5 yıl daha hızlı bir şekilde, belki daha iyi bir şekilde, olumlu bir şekilde bahsediyorduk ama yani Türkiye o sürece girdikçe de birçok böyle mayın tarlası gibi birçok sorunlarla da karşı karşıya kaldık. Yani hani işte diyelim TANAP'ı hayata geçirdik bu yıl, işte Türk akımı diyelim hayata geçecek. Ama işte Doğu Akdeniz'deki kaynaklar, sonra diğer ülkelerden gelecek kaynaklarla aslında yani Türkiye kendisi için belirlediği, hedeflediği o enerji ticaret merkezi olma yolunda da işte bu projelerin hayata geçmesiyle de birebir ilgili. Yani enerji ticaret merkezi olmak için kaynak olması gerekiyor. Yani işte Azerbaycan'dan da gelecek, ne bileyim Rusya'dan da gelecek, İran'dan da gelecek, Türkmenistan'dan da gelecek, Akdeniz'den de gelecek. Yani bu kaynaklar gelecek, bir yerde toplanacak, işte depolanacak, satılacak, uluslararası piyasalara taşınacak. Ama bunun için de dediğimiz gibi hem bu kaynakların gelmesi gerekiyor, hem de bu anlamda da bir hani sizin o altyapıyı da tamamlamanız gerekiyor. Altyapıyı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Biraz hani bu son dönemlerde belki hani bizimle de ilgisi yok tabii. Yani hani dünyada işte diyelim işte İran'a baktığımızda, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yaptırımlar, işte birçok ülkenin artık yani o yaptırımlarda muaf tutulmaması ya da yaptırımlar dolayısıyla İran'ın diyelim petrol satamaması ya da Doğu Akdeniz'de gittikçe de suların böyle daha da yani oradaki şeyin tansiyonun daha da yükselecek olması. Hatta işte Rusya, Suriye, hani birçok dış ya da küresel anlamda ya da bölgemizdeki çatışmalar nedeniyle biz hani bu konular çok fazla son dönemlerde açıkçası konuşamadık. Yani hani belki konuşulması gereken bunlardı, fakat yani elimizde olmadığı için ya da karar vericiler diyelim Rusya, işte kendi diyelim problemi var, işte Amerika'nın şu anda diyelim Suriye'deki Rusya'nın orada olması, yani birçok sorun nedeniyle biz bunları diyelim konuşamadık ya da işte konuşulmadığı için biraz şey gidiyor. Ama yani eninde sonunda bir şekilde hani burada bir şey kurulacak, yani hani bir diyelim denklem kurulacak ya da işte doğal gazın artık hani petrolden daha fazla önemsendi bir çağdayız artık. Yani hani işte taş kömürü diyoruz, petrol diyoruz ve doğalgaz diyoruz. Yani taş kömürü tamamladı. Petrol gerçekten yani bir dönem damgasını vurdu. O da yani kullanım anlamında işte fosil yakıtlarla ilgili, işte arabalarla kullanım ile ilgili ya da işte farklı diyelim yakıtların gündeme gelmiş olması. Doğalgazın bir dönem, doğalgazla ilgili de bu anlamda ortaya çıkacak denklem ya da işte doğalgazın kullanımı ile ilgili ya da işte dolayısıyla hani kaynak sahipleri, aracı ülkeler dolayısıyla farklı bir denklem kurulacak ve bu denklemde hani ben şuna inanıyorum. Yani kaynak sahibi olmak artık ne kadar önemliyse bunu hani aracılık eden, transferini sağlayan, satışına kolaylıklar sağlayan rota anlamında, pazar anlamında hani bu diğer taraftaki ülkede kaynak ülke kadar bence önemli. Yani hani bizim için şu anda ne diyor? İşte kendi enerji arz güvenliğimizi sağlamak. Yani biz ne diyoruz? İşte doğalgazda bir sıkıntı olmasın. Yani istediğimizde kullanmamız gerekir. Bir kısıtlama olmaz. Çünkü işte evde doğalgaz kullanıyoruz. İş yerinde doğalgaz kullanıyoruz. Yani köyde, şehirde, ilçede.
Elektrik üretmek için.
Elektrik üretmek. Ben şu anda miktarı azaldı. Dolayısıyla bir bizim arz güvenliği bu anlamda bizim için önemli. Ama diğer taraftan işte bugün şey için mesela İran için bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani şu anda diyelim İran'a uygulanan yaptırımlar dolayısıyla İran diyelim petrol satamıyor. Gerçekten çok zor durumda. Yani hani ayakta kalmasının sebebi oydu. Belki şu anda ekonomik anlamda ayakta durmasının sebebi de kendi ihtiyacı için en azından işte yani talebi için diyelim işte petrolü var, doğalgazı var. Bunlara işte para vermiyor ya da işte
kendi kendine yetebiliyor.
Yetebiliyor. Hani bu şeyini bu da önemli yani bizim yani her yıl 40-50 milyar dolar para ödediğimizi hani düşünürsek yani sonuçta belki İran ekonomisi bizim kadar olmasa da hani sonuçta gerçekten yani 30-40 milyar bile olsa önemli bir para. Çünkü bunu dışarıda sağlamanız çok zor. Yani bir de yaptırımlara tabisiniz, uluslararası piyasalara erişim problemi var. Ya aynı şey mesela işte Rusya'da bugün gelirlerinin yarısını, %50'sinden fazlasını yine doğalgaz petrolden sağlıyor. Hani o da işte yaptırımlara diyelim maruz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı problemler nedeniyle. Yani bunun ne kadar önemli olduğu, yani bu kaynak sahibi ülkeler açısından da talep güvenli olarak tanımlıyoruz. Yani karşı tarafta talep olmadığında, yani hani talep var ama diyelim uluslararası koşullar, işte yaptırımlar, başka ülkelerle ilgili sorunlar nedeniyle karşı taraf alamıyor. Almadığında bu anlamda da talep güvenliği tehlikeye giriyor ve geri elde edemeyince yani o sahip olduğu kaynaklar çok anlam ifade etmeyebilir. O yüzden hani önümüzdeki dönemlerde yani birçok ülke olmuş olacak bu piyasada. Doğu Akdeniz'deki ülkeleri göz önünde bulundurduğumuzda Rusya'yı, işte İran'ı, Türkmenistan belki öbür şey Asya tarafına yönelmiş mesela hani onların da bu tarafa yöneldiğini düşündüğümüzde Amerika Birleşik Devletleri zaten başlı başına artık bu piyasanın önemli aktörlerden birisi, artık enerji ihracatçısı. Dolayısıyla hani birçok aktör olması, kendi aralarında rekabet edecek olması nedeniyle burada yani bu rekabete ya da bu transferi gerçekleştirecek, bu transfere aracılık edecek ülkeler arasında hani bu kolaylaştırıcı rolü anlamında, işte coğrafyası anlamında en uygun rotanın Türkiye olması. Türkiye burada hani bir altyapı anlamda, yatırım anlamda bu kolaylaştırıcı işlemleri gerçekleştirdiğini bence yani çok şeyi değişecektir. Yani şu anda belki hani bunun olmaması için çok uğraşıyorlar, çok çabalıyorlar ama Türkiye'nin gerçekten bu anlamda büyük bir avantajı var. Yani hem kendi enerji arz güvenliğini sağlama, dediğimiz gibi diğer taraftan da Doğu Akdeniz'deki koşullar lehine geliştiğinde, İşte diyelim gaz bulduğunda orada farklı bir konuma yükseldiğinde hani artık işte transfer rotadan ziyade orada üretici ülke konumuna gelmiş olması ya da işte diyelim bu sondaj çalışmalarında doğal gaza ulaştığında o zaman da farklı bir durumdan bahsetmiş olacak. Hani tamamen değişmiş olacaktır bence. Bu anlamda Doğu Akdeniz yani bir taraftan Türkiye'nin o rotası, coğrafyanın kendisine verdiği avantajlar dolayısıyla bir önemli bir rota bir yani şey fonksiyonu üstleniyor Türkiye. Diğer taraftan da orada hani bir aktör olması, paydaş olması, orada yani kıta sahanlı olması açısından da hani gelecekte potansiyel üretici olma durumu da var. Yani bunları da bir araya getirdiğimizde çok daha farklı bir diyelim Türkiye'den ya da işte çok daha farklı bir enerji denklemden bahsetmiş olacağız.
Evet, tartışmalar da devam edecek herhalde değerli hocam. Biz de daha yeni başlıyor. Evet, aslında
yeni başlıyor bence.
Evet. Yeni başlıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Doğu Akdeniz'deki son durumu konuştuk. Konuklarımız Profesör Doktor Erda Atanas Karagöl ve araştırma görevlisi Esat İpek'ti. Programı Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı'ydı ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ekonomi gündemi.